12. Bölüm Hüddam. Misafir kabul etmez köyü yakınları. Bugün. Karasu ormanı sabahtan beri kendisine esir almaya çalışan puslu havaya direnmeye devam ediyor. Ormanın zirvesinde kalan küçük yeşil bir alan fethedilemeyen son kale gibi görünüyordu. Sadece çok yakından bakıldığında o kalenin bir de komutanı olduğu fark edilebilirdi. Simsiyah elbisesi, aynı renkteki gözleri ve ensesine kadar uzanan saçlarıyla az önce korkunç bir muharebeden zaferle ayrılmış gibi yüzüne bulaşan kanı sildi heyban. Sisin ötesini gören gözleri dakikalardır oldukça uzakta kalan sabit bir noktaya, ormanın içindeki mezara doğru bakmaya devam ediyordu. Hemen arkasında ise yerde kanlar içinde bir yabani ceylan durmaktaydı. Gözleri açık olmasına rağmen artık görme yetisini kaybetmiş, canlılığı son bulmuştu. Gerçi tam anlamıyla ölü sayılmazdı. Hala iri gözlerinde canını alan yaratığa karşı duyduğu korku ve şaşkınlığın ifadesi sezilebiliyordu. Ama o ifade de birkaç saat içinde cesedini bulacak yabani kuşlar tarafından hızlıca silinecekti. Yıllar önce köye gelen o yaşlı bunağın kendisine kaybettirdiği zamanı düşününce çıldıracak gibi oluyordu. Bir anlık hatası yüzünden neredeyse 30 sene boyunca tam olarak nerede olduğunu kestiremediği bir yerde hapsolmuş, Abbas Hoca denen o ihtiyar son nefesini verir vermez gözlerini tekrar dünyaya açmıştı. Kaybettiği zaman aklına her geldiğinde öfkeleniyor ama bu sürecin sonunda hayatta kalabildiği için de kendini şanslı sayıyordu. Dünya üzerinde hiçbir insanın gözden çıkaramayacağı kadar çok yaşamıştı ve hala ölmek için hazır değildi. Binlerce yıl boyunca hayata dair birçok şey öğrenmesine rağmen henüz asıl sırrı çözememişti. Fakat ona gittikçe yakınlaştığını hissediyordu. Kulaklarında yankılanan her yeni çığlık, aklında doğru yerde olup olmadığına dair oluşan bütün şüpheleri silip götürmüştü. Asırlardır peşinde olduğu, ona şimdiki hayatını, belki de hayatlarını veren ve asıl sırrın düğümünün de orada olduğunu düşündüğü hedefinin eşiğindeydi. Kesinlikle doğru yerdeydi ama artık başka bir hata yapma lüksü yoktu. Zaten o da onu hataya sürükleyen güdüsünün ne olduğunun farkına varmış, tedbir iştahının çok önüne geçmiş, serbest kaldığı andan itibaren bugüne kadar tüm adımlarını ilmek ilmek örmüştü. Ne var ki şimdi karşısına ona engel olabilecek başka biri daha çıkmıştı. İstanbul, öğleden sonra. Gül yaklaşık bir saattir Serkan'la mesajlaşmaktaydı ve halinden oldukça memnun görünüyordu. Normalde bugün buluşmak için randevulaşmış olmalarına rağmen Serkan çok önemli bir işi çıktığını söyleyerek ondan özür dilemiş, başka bir gün buluşmalarının daha iyi olabileceğini belirterek onunla yazı üzerinden iletişim kurmuştu. Gül'ün buna başta biraz canı sıkılsa da çok geçmeden Serkan onun gönlünü aldı ve yazışmanın seyrini sürekli canlı tutmasıyla onun farkında olmadan küçük bir ekrana dakikalardır gülümseyerek bakmasını sağladı. Öyle bir haldi ki bu, kız kardeşi Nur'un o sırada gürültülü bir şekilde odaya girdiğini bile fark etmedi. "Abla, bu etek benim olsun mu artık?" Nur seslenmesine karşılık bulamayınca "Hey, kime diyorum?" diye söylendi. Ablasının anlık bakışlarıyla karşılaşınca sorusunu yineledi. Gül'ün ağzından yarım yamalak bir "tamam" sesi duyuldu. Nur ablasının karşı çıkmadan bir anda isteğini kabul etmesine şaşırıp "Bak, sonra su koy vermek yok he" diyerek aldığı cevabı teyit edecek yeni bir şeyler duymayı diledi. Ablasından beklediği cevap gelmeyince ise onun bu mutlu halinin sonsuza dek sürmesini umarak odadan çıktı. Dadastana kasabası. Bu gece. Osmanlı'dan kalma iki katlı konağın üst katındaki mutfakta büyük bir tencere fokur fokur kaynıyor, İffet ise mutfağın öbür ucundaki sandalyesine oturmuş, içerideki yoğun koku sebebiyle burnunu kapatmış, ne olduğu tam seçilemeyen bir hayvan leşini ufak parçalara ayırıyordu. Zihni bu sırada karmaşık düşüncelerle meşguldü. Hafızası onu yanıltmıyorsa, ki bunun olmasına çok imkan yoktu, Dadastana'ya geleli 47 sene olmuştu. Artık eski hayatı çok uzaklarda kalmış, kendisini doğma büyüme bu kasabalı gibi hissetmeye başlamıştı. 1974 yılında o ucube genel evden kendisini kurtaran Heyban'a karşı hissettiği minnet duygusu hala diriydi. Şimdiye kadar onun istediği neredeyse her şeyi yapmış olmasına rağmen bugün bile kendisini Heyvan'ın bir esiri olarak görmüyordu. Hatta aksine Heyvan ona her zaman özgürlüğünü hatırlatırdı. Tanıştıklarından bugüne kadar geçen süre boyunca Heyvan'ın kendisini ziyaret ettiği anlar sayılıydı. Onun geçmişini ve hayat hakkındaki sahip olduğu bilginin neredeyse bir sınırı olmadığını öğrendiğinde tüyleri diken diken olmuş, Heyvan'a karşı aklında biriktirdiği tüm tahminler suya düşmüştü. Yıllardır neden bu kasabada yaşadığını ve Heyvan'ın ne istediğini artık çok iyi biliyordu. Zaten o da bugüne kadar üzerine düşen görevi başarıyla yapmış, koca bir kasabayı ağzından çıkacak her cümleye inanır hale getirmişti. Ama hala her şey bitmiş sayılmazdı. Heyban'ın her şey bittiğinde ona vaat ettiğini hatırlayınca içi bir garip oldu. İlk defa bunun gerçekleşebileceğini ve ona inandığını hissediyordu. Sadece biraz daha dikkatli olmaları gerekecekti. Masanın biraz ötesindeki haftalar önce Serkan'ın falına baktığı fincanla Heyban'ın birkaç gün önce ona verdiği tokaya bakınca gülümsedi. Tam bu sırada evin alt katındaki büyük holden duyulan bir hayvan sesi tüm dikkatinin dağılmasına sebep olmuş ve unuttuğu bir ayrıntı yüzünden canı sıkılmış halde oturduğu yerden kalkarak aşağı kata yönelmişti. İstanbul, bu gece. Üsküdar Marmara istasyonundan çıktığında ilk hissettiği suratını bıçak gibi kesen dondurucu soğuktu. Herhangi bir yağıştan bahsedilemezdi ama dolunay ışığı altında sert esen rüzgar insanlara saydam mermilerini hız kesmeden göndermeye devam ediyordu. İşte Serkan da bu mermilerden nasibini istasyondan çıkar çıkmaz almış ve vakit kaybetmeden ilk iş montunun kapşonunu kafasına geçirmişti. Bunu yapar yapmaz cebinden telefonunu çıkarıp ekrana baktı. Telefonun konumu bulunduğu yerden Korkut Hoca'nın evine yürüyüş mesafesiyle 6 dakika kaldığını gösterince bir sigara yakıp yürümeye başladı. Aklı hala Korkut Hoca'nın sabahki söylediklerindeydi. Önce hocanın kendisine hüddam çağıracağız dedikten sonra hüddamın ne olduğu ile ilgili yaptığı kısa açıklamayı dinlemiş, daha sonra eve gidip binbir türlü ikna çabalarıyla Sibel'i bir süreliğine Sakarya'ya teyzesinin yanına göndermiş, en sonunda ise hocanın verdiği talimata uyarak gece yarısına doğru onun evinin yolunu tutmuştu. Biraz sonra bulaşmak üzere olduğu deliliği düşündüğünde soğuğun bile titretemediği içi zangır zangır titredi. Şu aşamada Korkut Hoca'ya güvenmekten başka bir çaresi olmadığını biliyordu. Her adımında biraz daha heyecanlanıyor, bir türlü gecenin nasıl biteceğini düşünmekten kendini alamıyordu. Gayri ihtiyari saatine bakınca gece yarısına 25 dakika kaldığını gördü ve aklını başka bir şeyle meşgul etmek için birkaç saat önce Sakarya'ya yolcu ettiği kardeşi Sibel'i aradı. İyiyim diyorum sana, tamam? Merak etme beni. Tamam, hadi kapattım. Teyzemlere selam söyle. Serkan derin bir oh çekip telefonu kapattığında Korkut Hoca'nın evinin önüne gelmişti. Hocanın zilini bulup çalması çok kısa sürdü. Bu arada apartmanın adının yazılı olduğu levha dikkatini çekmiş, bakışlarını oraya çevirmişti. Saniyeler içinde hoca otomata basıp dış kapıyı Serkan için açarken aklında yer eden son düşünce huzur apartmanında aradığı huzura kavuşmak oldu. ''Sigarayı azaltman lazım.'' diye seslendi Korkut Hoca. Serkan'ın asansörü olmayan apartmanın en üst katına, yani kendi dairesinin bulunduğu kata yürüyüşünün son anlarına şahit olurken onun nefes nefese kaldığını görmüştü. Serkan hocanın kendisini kapıda karşıladığını fark edip "Şu anda aynı şeyi düşünüyorum hocam." diyerek gülümsedi. "Hoş geldin." Serkan "Hoş bulduk hocam." deyip hocanın açtığı kapıdan tam içeri giriyordu ki hoca son bir uyarı yapıp "Eşeğe dikkat et." diye seslendi. Serkan'ın bakışları kuşkulu bir hal alınca "uğursuzluk getirir" diye mırıldandı. Serkan bunun Türklerin eski inançlarından kalma bir alışkanlık olduğunu biliyordu. Ama buna çok takılmayıp hocanın uyarısını dikkate alarak eşiğin üzerinden atladı. Kısa bir tokalaşmanın ardından hoca ona montunu asacağı yeri gösterdi ve "Sen içeri geç, geliyorum ben birazdan." diyerek mutfağa yöneldi. Serkan içeri geçtiğinde onu çalışma masası, televizyon, iki kanepe ve bir kitaplıktan oluşan büyük sayılabilecek bir salon karşılamıştı. Salona girince hocaya az önce sigarayı bırakmakla ilgili küçük bir yalan söylediğini hatırladı. Onun merdivenleri çıkarken asıl merak ettiği hocanın medeni durumuydu. Çünkü sabah bununla ilgili herhangi bir görüşme geçmemişti aralarında. Gece yarısına doğru evine geldiği, tam tanımadığı bir adamın eğer eşi ve çocukları evdeyse onları rahatsız etmekten çekinmişti. Ama şu anda evde hocadan başka kimse yok gibi görünüyordu. Aklı bu soruyla meşgulken kitaplıktaki bir fotoğraf dikkatini çekince oraya doğru yürüdü. 3 kişi vardı bu fotoğrafta. Seneler öncesinden çekilmiş olduğunu hocanın saçlarının henüz ağarmamış olmasından anlamıştı. Yanındaki uzun siyah saçlı iri gözlü kadın muhtemelen eşi diye düşündü. Kadının kucağında ise bir çocuk duruyordu. Bu sırada Korkut Hoca içeri girdi ve Serkan'ın kitaplığın üzerindeki fotoğrafa dikkatle baktığını fark edip elinde getirdiği iki çay bardağından birini ona uzatarak "Eşim Feride ile kızım Gökçe" diye mırıldandı. "Gölcük depreminde kaybettim. Ben o sıra Özbekistan'daydım." Duyduklarına çok üzülen Serkan "Başınız sağ olsun hocam" dedi. Hoca kafasını sağ ol anlamında sallayınca çay için teşekkür edip hocanın oturması için işaret ettiği kanepeye doğru yöneldi. Saniyeler içinde ikili karşılıklı oturmuş, Korkut Hoca eşi ve çocuğunun ölümünü bir an önce geride bırakmak ister gibi hemen konuya girmişti. "Serkan, az sonra olacaklar seni etkileyebilir ama korkmaman gerekiyor, anlaştık mı?" "Elimden geleni yaparım hocam" dedi Serkan. Ardından düşünceli bir halde "Daha önce böyle bir şeyin gerçek olabileceğini hiç düşünmemiştim" diye ekledi. "Gerçek" dedi hoca. "Cinlerin de tıpkı bizim gibi yaşadığı bir alem var. Bunların bazıları iyi, bazıları kötü. Bazıları da ikisi birden. Yani bizim gibiler aslında." Serkan dikkatle hocayı dinliyordu. Hoca onun bakışlarının meraklı bir hal aldığını fark edince çayından bir yudum alıp sözlerine devam etti. "Ama ortalama ömürleri bizden çok uzun ve çok hızlılar. Geçmişi değiştiremezler fakat neler yaşandığını öğrenebilirler. Biz iyi olduğunu bildiğim birini çağıracağız. Adı Vakkas." Çay bardağını tuttuğu elleri şimdiden hafif hafif titremeye başlayan Serkan, "Onu görecek miyiz hocam?" diye mırıldandı. "Hayır" diye cevap verdi hoca. "Bu teması fiziki olarak düşünme. Belki onlardan çok uzakta değiliz. Ama aramızda kalın bir perde var. Ve zaman bizim için çok önemli. Çünkü bazı anlarda belirli dualar sayesinde o perdeyi inceltebiliyoruz. Tıpkı biraz sonra yapacağımız gibi. Perde incelince o bizi duyarken biz de onu duyacağız." Dadastana kasabası. Bu gece. İffet sadece titrek bir mum ışığının kısmen aydınlattığı loş odasında ayakları bağlı durmadan çırpınan çelimsiz bir keçinin ağzını sımsıkı bağlayıp "Artık bağıramayacaksın" diye söylendi. Hemen sonra bir saat kadar önce doğradığı leş parçalarının olduğu tası getirip odanın zeminine koydu. Ve tası merkeze alacak şekilde elindeki tarot kartlarını rastgele açarak bir yuvarlak oluşturmaya başladı. Şimdi odanın zeminine bıraktığı her yeni kartta boynundaki kolye biraz daha parlıyor. Bu tuhaf hareketlerinin sonucunda başına ne geleceğini az çok fark eden zavallı keçinin gözündeki korkuysa gittikçe büyüyordu. İstanbul, bu gece. Korkut Hoca bir gözüyle sürekli takip ettiği duvardaki antika saatin beklediği konuma geldiğini fark eder etmez "Vakit geldi" diye seslendi. Saat gece yarısını geçti. Daha sonra oturduğu yerden hızlıca doğrulup Serkan'ın peşinden gelmesini işaret ederek onu evin başka bir odasına soktu. Serkan odaya girdiğinde o kadar şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşmıştı ki bir anda tepeden tırnağa irkildi. Beklediğinden oldukça ufak bu sıra dışı odanın tüm duvarları baştan aşağı el yazısıyla yazılmış Arapça kağıtlarla kaplanmıştı. Pencere, tavan ve kapı hariç neredeyse hiçbir boşluk yoktu. Başını nereye çevirirse çevirsin her tarafta belki on binlerce harften oluşan Arapça yazılar görüyordu. Gördüğü karşısında ya da odadaki ağır hava yüzünden başı dönüp olduğu yerde sendeleyince Korkut Hoca onu tutup "Sakin ol" dedi. "İyi misin?" Serkan birkaç saniye olduğu yerde bekleyip kendini biraz iyi hissettiğinde "İyiyim" anlamında kafasını salladı. Hoca Serkan'ı daha önceden hazırlayıp odanın zeminine koyduğu içi su dolu geniş bir leğenin önüne oturturken "Çok sürmeyecek, merak etme" dedi. Hemen ardından kendi de onun yanında bağdaş kurup sırayla leğenin yanındaki kavanozdan Serkan'ın henüz ne olduğunu bilmediği Türkiye'de sadece birkaç köyde yetişen safran tozunu suyun üzerine serpiştirdi. Sonra kavanozun yanı başındaki dörde katlanmış beyaz tül örtüyü iyice açıp leğenin üzerine örttü ve Serkan'dan sağ elini leğenin içine sokup suyla temas ettirmesini istedi. Serkan hocanın dediklerini yapınca kendi de bir elini tülün altından suya sokup "Şimdi gözlerini kapat ve ne hissedersen hisset, korkma sakın," diye söylendi. Serkan başını tamam anlamında sallayıp gözlerini kapatınca kendisi de gözlerini kapatıp yavaş yavaş Arapça bir dua okumaya başladı. Serkan daha şimdiden başına bir ağrı saplandığını hissediyor, bütün vücudu çok ağır bir gribe yakalanmış gibi ara ara ürperiyordu. Dadastana kasabası. Bu gece. İffet tarot kartlarıyla çizdiği çemberi tamamlayıp biraz ötesindeki masanın üzerinde duran sivri bıçakla küçük bir saklama kabını yanına alarak keçiye doğru yöneldi. Keçinin dibine geldiğinde ağzına tıktığı mendili biraz gevşetti ve yavaş hareketlerle sol eliyle açtığı saklama kabının içindeki domuz yağından bir tutam alıp hayvanın boğazına iyice yedirdi. Bunu yaparken anlaşılamayan bir dilde bazı sözcükler söylemeye başlamıştı. Zavallı hayvan ölüm anının yaklaştığını hissedip birden çırpınmaya başlayınca "Şşşt!" diyerek ondan sessiz olmasını isteyen bir işaret yaptı. Ama bu hareketi keçinin huzursuzluğunu dindirmeyip aksine daha da arttırmasına sebep olmuştu. Bunun üstüne sanki küçük bir çocuğu kandırmak ister gibi "Sakin ol bakayım," dedi ve şefkatle keçinin başını okşadı. Yaklaşık yarım dakika sonra zavallı keçi, İffet'in kendisine merhamet ettiğine inanmaya başlamış, içinde çırpınmayı bırakırsa kurtulacağına dair bir inanç yeşerterek gittikçe uysallaşmıştı ki, İffet bir anda sağ elinde sakladığı bıçağı ortaya çıkarıp yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle hayvanın boynuna çaldı. İşte tam o sırada, yani keskin bıçağın keçinin boğazını boydan boya yardığı o anda öyle bir feryat duyulmuştu ki, hayvanın boğazından fışkıran kanlar İffet'in yüzüne sıçramış, can havliyle çıkardığı iniltilerse yine yarık boğazdan gelen tıslama ve köpürme seslerine karışmıştı. İffet bir müddet keçinin iyice canının kesilmesini bekleyip yüzüne sıçrayan kanları sildi. Sonra biraz arkasındaki içinde parçalanmış leş parçaları olan gümüş tası alıp hayvanın boğazına yaklaştırdı ve oradan fışkıran kanları tasa doğru akıtmaya başladı. Neredeyse yarım dakika sonra tasın iyice dolduğuna kanaat getirdiğinde yine anlaşılamayan bazı kelimeler söylemeye başlamış ve elindeki tasla birlikte az önce oluşturduğu yuvarlağın ortasına gelmişti. İstanbul, bu gece. Korkut Hoca yaklaşık 5 dakikadır durmaksızın Arapça konuşuyor, Serkansa gözleri kapalı onu dinlerken konuşmalarını anlamasa da arada bir bu cümlelerin arasından "Vakkas" diye seslenişini ayırt edebiliyordu. Odadaki koku, oturduğu zemin, elini soktuğu su, gözleri kapalı halde hissettiği ne varsa sanki hepsi birden silikleşmeye başlamıştı. Kendisini biraz önce girdiği ufak odada değil, uzayın dipsiz karanlığındaki bir boşlukta gibi hissediyordu. Artık zaman kavramı da anlamını yitirmiş, Korkut Hoca'nın ne zamandır anlamadığı dilde bir şeyler söylediğini hatırlamaz olmuştu. Bir an hipnozdaymış da bu hipnozdan kurtulmak isteyen bir hasta gibi farkındalık kazanıp gözlerini açmaya karar vermişti ki Korkut Hoca söylemekte olduğu sözleri bitirip yüksek sesle konuştu. "Vakkas, bizi duyuyorsan bir işaret ver." Birkaç saniye boyunca hiçbir şey olmadı. Sonra birden gözleri kapalı halde odayı aydınlatan lambanın bir açılıp bir kapandığının farkına vardılar. Bu arada ellerini soktukları leğenin içindeki su da hiçbir müdahale olmadan dalgalanmaya başlamıştı. Serkan şimdi heyecandan nefesinin kesildiğini hissediyor ama yaşadığı korku sebebiyle bir şeyler söylemeye cesaret edemiyordu. Neyse ki bu esnada Korkut Hoca kontrolün halen kendinde olduğunu anlatmak ister gibi ve Hüddam'ın geldiğinden emin olarak söze girdi. "Sana soracağımız bazı sorular var. İçinde Allah korkusu olduğunu biliyorum. Yardımın gerekiyor." Hoca sözünü henüz bitirmişti ki birden ikisine de ait olmayan kalın bir ses yankılandı kafalarının içinde.
"Ne bilmek istiyorsunuz?"
İşte tam bu sırada Serkan yaşadığı korkuyla avazı çıktığı kadar bağırmak istemiş ama kupkuru kesilen dudakları küçük bir kelimeyi bile bir araya getirememişti. Daha önce tanıdığı hiç kimseye ait olmayan bu sesin şimdi kafasının içinde yankılandığına yemin edebilirdi. Suyun içinde olan eli zangır zangır titriyor, Kalbi ise daha önce hiç atmamış gibi sürekli artan bir devamlılıkla göğüs kafesini zorluyordu. Hoca konuşmasına devam etti. Yanımda duran gencin adı Serkan Karayel. Ona kimlerin musallat olduğunu bilmek istiyoruz.
Şeytandan daha karanlık birine bulaştınız.
Aldıkları cevap sadece Serkan'ın değil, Korkut Hoca'nın da içini ürpertmişti. Ama hoca işi buraya kadar getirmişken geri adım atmayı düşünmüyordu. Bu yüzden hem bu sebeple hem de Serkan'a hiç korkmadığını göstermek istercesine duraksamadan konuşmasını sürdürdü. Bize onun kim olduğunu söyle. Hüddam bir müddet cevap vermedi. Serkan bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmiş, hocanın hala yanında olduğuna emin olmak için gözlerini açmaya karar vermişti ki hoca sorusunu daha anlaşılır kılmak ister gibi tekrar sordu. Sizden biri mi?
Hayır.
Bizden biri mi?
Artık değil.
Aldıkları cevap ikisinin de kafasını allak bullak etmişti. Serkan bu cevapla Hüddam'ın ne demek istediğini düşünüyor, aklı yavaş yavaş gerçeklik algısıyla olan bağını koparmaya başlıyordu. Korkut Hoca bu karışıklığı bir an önce çözmek isteyen bir ses tonuyla Serkan'ın da düşüncesini dillendirerek ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu. Bu defa cevap beklediğinden çok erken gelmişti.
''Bedeninde birden fazla varlığı taşıyan bir iblis o. İnsanları, hayvanları ve cinleri kurban edip ömürlerini çaldı. Güçlerini kendinde birleştirdi. Yaşayan tüm cinlerden daha yaşlı. Ama sizin aleminizden biri.''
Korkut Hoca duyduklarından sonra tüyleri diken diken olup ''Yani bir zamanlar insandı'' diye mırıldandı. Daha sonra yüksek sesle ''Bunu nasıl yaptı?'' diye sordu. ''Gerçek adı ne?'' Serkan büyük bir heyecanla Korkut Hoca'nın Hüddam'la yaptığı konuşmayı dinliyor. Şu ana kadar sadece korku filmlerinde olabileceğini düşündüğü ihtimallerin buz gibi bir gerçeklikte karşısına dikildiğini hissediyordu. Bu sırada Hüddam'ın verdiği cevap içini bir kez daha ürpertmiş, neredeyse korkudan bayılacak gibi olmuştu.
Hiç kimsenin bilmediği bir kara büyüyle. Onun geçmişini kimse göremez. Bedeninde birçok geçmiş var onun. Yapabildikleri sadece sizin değil, bizim alemimizin de ötesinde. Sapkın cinlerden bazıları şeytanı bırakıp ona tapmaya başladı.
Korkut Hoca'nın kafası karışmış olsa da Hüddam'ın söyledikleri Serkan'ın anlattıklarında aklına takılan önemli bir soruyu cevaplandırmıştı. Heyban cin değildi ama kurban ettiği cinler ve başka varlıklar sayesinde onların özelliklerini kullanabiliyordu. O insan gibi düşünen ama insandan çok daha fazlası olan bir varlıktı. Korkut Hoca aldığı cevaptan yeteri kadar tatmin olmasa da Hüddam ona heybanın kim olduğu hakkında bildiklerini söylemişti. Bu yüzden sorularına başka bir yerden devam etme gereği duyup ''Peki yanındaki kadın kim?'' diye sordu.
''Yıllar önce yabancı bir diyardan geldi.''
diyerek söze başladı Vakkas. Ardından devam etti.
''Heybana hayatını borçlu. Bizim alemimizden bazılarına hükmediyor.''
Korkut Hoca kısa süre Vakkas'ın söylediklerini kafasında oturtmaya çalıştı. Daha sonra onun söylediklerinden cesaret alıp ''Peki ormandaki mezar kimin?'' diye sordu. ''Serkan'la neden uğraşıyorlar? O iblisi nasıl durduracağız?'' Vakkas tüm bu sorulara sessiz kalınca Korkut Hoca ısrarını belirten bir ses tonuyla ''Vakkas, bize bunu söylemek zorundasın.'' diye söylendi. Bu esnada odanın içinde bir şeyler değişmeye başlamıştı. Korkut Hoca henüz farkında değildi ama Serkan hissediyordu. Bunu tam olarak tarif edemezdi belki. Ama sanki burnunun aldığı koku değişmiş, elini soktuğu su ağırlaşıp oturduğu zemini hissedemez olmuştu. Bir anda gelişen bu tuhaf değişimi Korkut Hoca'nın da fark edip etmediğini merak etmişti ki Vakkas adındaki cin sessizliğini bozdu ve
''O iblisi durduran tek kişi sizin aleminizden bir Ademoğlu. Adı Abbas.''
diye konuştu.
Yıllar önce Akçalan'da öldü.
Korkut Hoca ve Serkan bu bilgiyi de hafızalarına kaydetmiş, büyük bir merakla Hüddam'ın kendilerine söyleyeceği yeni cümleyi bekliyordu. Önce kafalarının içinde mezar diye başlayan söylenecek yeni cümlenin ilk kelimesi olduğunu tahmin ettikleri başka bir kelime yankılandı. Ama tam devamını duyacakları sırada birden nereden geldiğini anlamadıkları korkunç bir gürültü kopmuş ve ikisi de sudan uzaklaşıp odanın içine doğru savrulmuştu. Serkan gürültünün etkisiyle kendisini 1-2 metre geriye attığında gözlerini açar açmaz neler olduğunu anlamaya çalıştı. Yaşadığı kısa körlük sebebiyle aklına gelen ilk ihtimal odayı aydınlatan ampulün patlamış olduğuydu. Ama saniyeler içinde yaşadığı körlük geçip gürültünün asıl kaynağını fark edince olduğu yerde delirmiş gibi bağırmaya başladı. Bu esnada Korkut Hoca da tıpkı Serkan gibi arkaya savrulmuş ama henüz kendisini toparlayamamıştı. Kendine gelip gözlerini açtığında o da kısa süren bir körlük yaşadı ve ilk olarak Serkan'ın çığlıklarını duyup onun başına bir şey geldiğinden endişe etti. Yaşadığı körlük geçince çığlık seslerinin sadece Serkan'dan gelmediğini fark etmiş, bakışlarını sesin geldiği diğer kaynağa çevirdiğinde ise vücudundaki kanlar kapkatı kesilmişçesine olduğu yerde dona kalmıştı. Küçük odayı dışarısıyla buluşturan ufak pencere, türdeşlerine göre oldukça büyük görünen bir karga tarafından kırılmış, kanlar içindeki karga pencerenin tam ortasında kala kalmış, can havliyle iğrenç sesini odanın içine yayıyordu. Şimdi ikisi birden bu manzaraya baktıklarında Serkan hala şoka girmiş gibi bağırıyor, Korkut Hoca ise şaşkınlıktan kurtulmak amacıyla aklına gelen ilk mantıklı soruyu, yani camın kırılması için karganın nasıl bir hızla çarpması gerektiğini düşünüyordu. Böyle bir şeyin tesadüf olma ihtimalinin imkansızlığını fark ettiğinde şoktan tamamen sıyrılıp hızla pencereye koştu. Hoca soğukkanlılık ve mahir hareketlerle kargayı sıkıştığı pencereden kurtarıp dışarı attığında Serkan bağırmayı bırakmış ama sürekli bir şeyler mırıldanır gibi bir hale bürünmüştü. Korkut Hoca onun şoka girdiğini fark edip sakinleştirmek için yanına gelince Serkan dilinin çözülmesini beklemeden bu defa az önce savruldukları içi su dolu leğeni işaret etti. Hoca Serkan'ın işaret ettiği tarafa döndüğünde önce üzerine koydukları beyaz tülün koyu bir griye büründüğünü, sonra da leğenin içinde henüz göremediği bir şeyin hareket ettiğini fark etmişti. Birkaç saniye sonra leğenin dibine gelince beyaz tülü griye boyayan şeyin saatlerce yanan bir kütükten ancak elde edebilecek küller olduğunu fark edip "Onu öldürdüler," diye mırıldandı. Gürültüyü duyduğu anda aklına gelen ilk ihtimalin bu olduğundan olsa gerek, Vakkas'ın öldürülmesine çok şaşırmamıştı. Ama tülü açtığında gördüğü şey, bedenini tepeden tırnağa deli gibi titretmiş, kalbi bu gece hiç olmadığı kadar korktuğunu belli edecek şekilde vurmaya başlamıştı. Leğenin içinde topraklara bulanmış oyuncak bir bebek yüzmekteydi. Korkut Hoca hüddamı çağırdıkları odayı alelacele temizleyip kırılan camı gazeteyle kapattıktan sonra Serkan'la birlikte tekrar salona geldiğinde aradan 10 dakika geçmişti. Bu 10 dakikalık arada gürültü yüzünden kapıya çıkan komşularını da geçiştirmiş, daha sonra ise Serkan'ın elini yüzünü yıkamasına yardım ederek onu sakinleştirmeye çalışmıştı. Şimdi Serkan kanepeye oturmuş zangır zangır titreyen ellerindeki bardaktan üstüne başına döke saça su içmeye çabalıyor. Korkut Hoca ise onun karşısında sinirden kapkatı kesilmiş, gözlerini hiç ayırmadan biraz ötesindeki o oyuncak bebeğe bakıyordu. Hiç şüphesiz az önce yaşananlar artık sadece Serkan'ın değil kendisinin de problemi olmuştu. Böyle bir şeyi yapabilen gücün sahip olduğu karanlık ilim bilgisini düşündükçe ürperdi. Ama bir yandan da içinde filizlenen öfkeyi hissediyordu. Yıllardır kendisine yardımcı olan Vakkas adlı cinin öldürülmesine üzülmüştü. Buna rağmen onu sinirlendiren sebep başkaydı. Serkan içmekte olduğu suyu bitirip hocanın bu tuhaf halini fark edince şu durumda sessiz kalmanın çok doğru olmadığını düşünerek "Bunu nasıl yaptılar hocam?" diye konuştu. "Benim her hareketimi takip mi ediyorlar? Nasıl kurtulacağız onlardan?" Bakışlarını bebekten çevirmeden "Benim hatamdı," diye mırıldandı Korkut Hoca. Ardından yavaşça Serkan'a dönüp "O kadın senin falına bakmadı," dedi. "Seni işaretledi." Korkut Hoca bir müddet yaptığı hatayı sorgularcasına ellerini yüzüne kapatıp düşündü. Sonra kendi kendine "Bunu tahmin etmeliydim. Vakkas ölmeyebilirdi," diye mırıldandı. Serkan az önce yaşananlar yüzünden hocanın pes edip kendisini kovmasından korktuğu için yeni bir şey söylemekten çekiniyordu. Biraz zaman sonra hoca kendisiyle olan hesaplaşmasını bitirip ellerini yüzünden çektiğinde Serkan onun gözlerinin yaşardığını fark etmiş, tekrar tüyleri diken diken olmuştu. Korkut Hoca yanındaki oyuncak bebeği alıp ona doğru dönerek konuştu. "Bu kimin biliyor musun?" Serkan başını hayır anlamında sallayınca "Kızımın," diye söylendi. Enkaz altından çıkarıldığında kucağında bu bebek vardı. O gece buna sarılıp uyumuş. Birlikte vermiştik toprağı. Serkan duyduklarından sonra kalbinin biraz önceki gibi yine göğüs kafesini zorlamasına engel olamamıştı. Birkaç hafta içinde o kadar garip şey görmüştü ki artık böyle bir şeyin nasıl olabileceğine şaşırmıyordu. Ama bunu yapabilen güçten ve o gücün kendisiyle uğraşmasından aklını kaybedecek kadar çok korkuyordu. Serkan Korkut Hoca'ya çok üzüldüğünü belirten bir mimik yaptığında onun gözlerindeki yaşların üzüntüden değil öfkeden kaynaklandığını da anlamıştı. Korkut Hoca gözlerini ona dikip "Şimdi benim söyleyeceklerimi iyi dinle," dedi. "Bir şekilde onlar seninle uğraşıyor ve artık ben de hedefim. Amaçlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Bu saatten sonra çok da gerekli değil. Çünkü önemli bir şey öğrendik. Heyban dedikleri o her ne haltsa bütün gücü yapabildiği büyülerden kaynaklanıyor. Anlıyor musun?" Serkan başını evet anlamında sallayınca oturduğu yerden kalkıp pencereyi araladı ve dolunayı işaret edercesine konuşmasına devam etti. "Mezarda birçok şey olabilir. Belki de asırlardır kurban ettiklerini saklıyor. Bunu bilemesek de daha önce birinin onu durdurduğunu biliyoruz. Şafak sökene kadar vaktimiz var. Eğer şimdi benimle köyüme, yani İzmit'e gelirsen bu gece buna bir son verebiliriz." Serkan hocanın az önce yaşanılanlardan kendisinin aksine hiç korkmadığını ve hatta daha da cesaretlendiğini fark edip içine bir umut doğunca "Nasıl yapacağız hocam?" diye sordu. Korkut Hoca bakışlarını yıllar önce kızına hediye ettiği oyuncak bebeğe çevirip "Onların yaptığı gibi," dedi. "Önce senin üzerinden heybana ulaşacağım." Ardından tekrar pencereye döndü ve gecenin bir yarısı bulutların arasından bütün heybetiyle parlayan dolunaya bakıp "Sonra da onu öldüreceğim," diye konuştu.